Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Küresel gündemin nabzını tutan yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Jeopolitik krizlerden ekonomiye, toplumsal ve siyasi olaylara, dünya gündemini meşgul eden gelişmelerin detaylarına baktığımız programımıza hoş geldiniz. Küresel ölçekte oldukça çalkantılı günlerden geçiyor dünya. Konuşulan, tartışılan konular arasında küresel ekonomilerde yaşanan gelişmeler daha bir ön planda. ABD Başkanı Donald Trump'ın önce Amerika politikası kapsamında 2 Nisan'da ülkesinin ticaret ortakları da dahil dünyanın geri kalanına yönelik gümrük tarifelerini açıklamasından bu yana küresel ekonomilerde büyük çalkantılar yaşanıyor. ABD'nin ticaret ortaklarıyla yaşadığı tarife restleşmeleri dünya borsalarında çöküşe neden olurken karşılıklı misilleşmenin sürmesinin dünya ekonomisinin geleceğine ilişkin endişeleri derinleştiriyor. İşin nereye varacağı açıkçası merak konusu. Küresel ekonomilerde yaşanan gerileme paralel, jeopolitik krizler çeşitlenirken mevcutları da derinleşmeye devam ediyor. Siyonist yönetim Gazze'de bir taraftan açlığa mahkum ettiği Gazze halkına yönelik soykırımını devam ettiriyor, diğer taraftan da işgalini genişletmeyi sürdürüyor. Siyonist yönetim Esed rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye'yi bölmeye yönelik istikrarsızlaştırıcı hamleleri, özellikle de Türkiye'nin Suriye'de artan etkisinden duyduğu rahatsızlık küresel gündemin bir diğer önemli başlığı olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin Suriye üzerindeki etkisi ve bunun İsrail'in güvenliği açısından ortaya çıkardığı riskleri konuşuyor işgal devletinin medyası. Son olarak işgal devletinin başbakanının Türkiye'yi şikayet için gittiği Amerika'dan umduğunu bulamadan dönmesi hem İsrail hem dünya medyasında geniş yankı buldu. Evet, küresel gündem bir hayli yoğun. Bu yoğun gündemin detaylarına bakacağız. Her zaman olduğu gibi gelişmelerin uluslararası medyadaki yansımalarını paylaşacağız sizlerle. İlk gündem maddemiz ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı olacak sevgili dinleyenler. Seçildiği günden bu yana küresel gündemi belirleyen aktör olarak Donald Trump kararlarıyla yine dünyanın odağındaki isim olmayı sürdürüyor. Donald Trump geçtiğimiz çarşamba günü ABD'nin kurtuluş günü olacak diyerek 185 ülkeye uygulayacakları yeni gümrük vergisi listesini açıklamıştı. O tarihten bu yana küresel ekonomilerde inanılmaz bir panik havası hakim. ABD ve özellikle en büyük ticari rakibi Çin arasındaki tarife restleşmeleri dünya borsalarında çöküşe neden olurken ABD'nin müttefikleri de Trump'ın gümrük tarifelerine misillemede bulunmaya hazırlanıyor. Trump yeni gümrük vergileri açıklamasında Çin'den ithal edilen ürünler için %34, Avrupa Birliği'nden gelen ürünler için ise %25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu ilk olarak. Çin, Trump'ın %34 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararına sert bir yanıt vererek tüm ABD mallarına aynı oranda vergi getireceğini açıkladı. Bunun üzerine Trump, 8 Nisan'a kadar %34 vergiyi geri çekmezse 9 Nisan'da %50 ek vergi uygularız diyerek dünya ticaret savaşını yeni bir aşamaya taşıdı. Çin'in misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine ABD bugünden itibaren Çin mallarına %104 oranında ek gümrük vergisi uygulamasını devreye soktu. Pekin yönetiminin misillemesi gecikmedi. O da yarından itibaren ABD mallarını %84 oranında gümrük vergisine tabi tutulacağını açıkladı. Trump dünyanın neredeyse geri kalanına karşı başlattığı tarife savaşı ile ne yapmak istiyor? Trump'ın dünya genelinde özellikle Çin, Avrupa Birliği, Kanada, Meksika gibi büyük ekonomik aktörlere karşı başlattığı tarife savaşlarının arkasında birkaç temel amaç var. Öncelikle Trump'ın bu stratejisi önce Amerika politikasının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Ticaret açığını azaltmak Trump'ın en önemli hedeflerinden biri. Trump, ABD'nin özellikle Çin'le olan büyük ticaret açığını ilk başkanlık döneminden bu yana geliştiriyor. Trump, ithalata ek vergiler koyarak ABD'nin daha az ithalat yapmasını ve böylece ticaret dengesizliğini azaltmayı hedefliyor. Trump, ABD'deki imalat sektörünün özellikle Çin ve Meksika gibi ülkeler yüzünden zarar gördüğünü savunuyor. tarife uygulayarak Amerikan şirketliğini korumayı ve üretimi tekrar ABD'ye çekmeyi hedefliyor. Çin ve ABD arasındaki ticaret geçen yıl yaklaşık 585 milyar dolara ulaştı. ABD Çin'den 440 milyar dolar değerinde mal ithal ederken Çin ise ABD'den 145 milyar dolar mal satın aldı. Tarifeler sadece ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik bir baskı aracı olarak görülüyor. Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yayılmacılığı, Avrupa'nın savunma harcamaları ya da Almanya'nın Rusya ile enerji ilişkileri gibi konular Trump'ın ekonomi üzerinden siyasi baskı kurmak istediği alanlar olarak görülüyor. Tarifelerin küresel ekonomiler üzerindeki muhtemel etkilerinin neler olacağına bir bakalım isterseniz. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik bağımsızlık bildirgesi olarak açıkladığı tarifeler küresel ticarette yeni bir dönemi başlatırken ABD ekonomisinde enflasyonist baskıları artıracağı ve ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına dair endişeler dillendiriliyor. Tarife artışlarıyla yılda yaklaşık 700 milyar dolara yakın gelir elde etmeyi hedefleyen Trump yönetimi bu şekilde uygulamayı planladıkları vergi indirimlerini finanse etmeyi amaçlıyor. Ancak ekonomistler bu tarifelerin ithalat maliyetlerini artırarak tüketici fiyatlarını yükseltebileceği, artan maliyetler sonucunda azalan tüketici harcamalarının ise ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulunuyor. ABD ve Çin kapsamlı bir ticaret savaşına girer ve bu da büyümelerinin yavaşlaması veya resesyona girmelerini sonucu doğurursa bu diğer ülkeleri de etkileyeceği vurgulanıyor. Peki tarife nedir? Tarifeler ticari düzenlemek, yerli üretimi korumak veya gelir elde etmek için ithal edilen malların ülkeye girişinde uygulanıyor. Gümrük vergileri ithal edilen malların değerinin bir yüzdesi olarak veya parça başına maktu olarak alınabiliyor. Tarifeler ithal malları daha pahalı hale getirerek tüketicileri yurt içinde üretilen ürünleri satın almaya teşvik ederken ticaret anlaşmazlıklarına ve tüketiciler için daha yüksek fiyatlara neden olabileceği gerekçesiyle de eleştiriliyor. Trump neden tarife getiriyor? İlk başkanlık döneminde ticarette korumacı politikalar izleyen Trump, 2024 seçim kampanyasında da yeniden göreve gelmesi durumunda yeni gümrük vergileri getireceğini belirtmiş, sözlükteki en sevdiği kelimenin tarife olduğunu her fırsatta vurgulamıştı. Trump, dost ve düşman tüm ülkeler tarafından kazıklandıklarını öne sürmüş, tarifelerin Amerikan üretimini canlandıracağını, yabancı mallara bağımlılığı azaltacağını ve ülkenin dış ticaret açığını azaltacağını savunmuştu. Bu yıl göreve başlamasıyla ardı ardına tarife açıklamaları yapan Trump, göçmenlik krizi gerekçesiyle Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik getirdiği tarifelerin yanı sıra otomobil, çelik ve alüminyum gibi sektör bazlı tarifeler içinde kararnamelere imza atmıştı. Trump tarifeler konusunda farklı ülke ve sektörleri de hedef alırken ticarette ABD'ye adil davranılmadığını öne sürerek tüm ülkelere karşılıklı tarife uygulayacaklarını bildirmişti. Bazı ülkelerin ABD'ye çok fazla mal sattığı halde ABD ürünlerini almadığına işaret eden Trump, verilen devasa dış ticaret açığına dikkat çekmiş ve bunun devam etmemesi gerektiğini belirtmişti. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ABD'nin ithalatı geçen yıl ihracatını aştı. Geçen yıl yaptığı 4.1 trilyon dolarlık alımla dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda bulunan ABD, 3.2 trilyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. %80'in üzerinde ülke ve bölgeye getirilen tarife oranlarının %10 ila %400 oranında değiştiğini belirtmemiz gerekiyor. Ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerleri için tarife oranı Avrupa Birliği'ne %20, Çin'e ilk etapta %34 ardından Çin'in misillemesinin ardından %400'e çıkartılmıştı bu oran. Vietnam'a %46, Tayvan'a %32, Japonya'ya %24 ve Hindistan'a %26 olmak üzere tarifeler getirmişti Amerika Birleşik Devletleri. Hatta İsrail'e de %17 olarak yeni bir tarife belirlemişti Trump. Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için %10'luk bir gümrük vergisi uygulamasını öngörüyor Trump'ın tarifeleri. Tarifelerden ne kadar gelir elde edilmesi bekleniyor peki? ABD yönetimi tarifelerden yılda yaklaşık 600 milyar ila 800 milyar dolar arasında gelir elde edebileceğini tahmin ediyor. Tarifelerin Amerikalı tüketiciler üzerindeki etkisi ne olacak peki? Tarifelerden kaynaklanan ek maliyetlerin bir kısmı genellikle son tüketiciye yansıtılıyor. Bu nedenle tarifelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşam maliyetlerini daha da artırmasından endişe duyuluyor. Yapılan değerlendirmelerde tarifelerin enflasyonun artmasına neden olacağı ve ABD'de hane halkı başına ortalama 3800 dolara mal olabileceği tahmin ediliyor. Ucuz iş gücü, lojistik ve gelişmiş imalat altyapısı gibi farklı avantajları olan Çin, Vietnam ve Tayvan gibi merkezlerin tarifelerden ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. Ancak her şeye rağmen Çin'in geri adım atması da beklenmiyor. Nitekim Batı medyasında Beyaz Saray, Çin'in ekonomik büyümesini zayıflatarak Pekin'deki rejimi vurmayı hedeflediği, ancak Pekin rejiminin siyaseten zayıflamasının muhtemelen Tayvan'ın işgaline yönelik milliyetçi bir çıkışla sonuçlanabileceği vurgusu dikkat çekiyor. Dolayısıyla başlatılan topyekün ticaret savaşının basit bir gümrük vergisi meselesi olmadığı vurgulanıyor. Taraflardan birini temelden zayıflatmayı hedefleyen bir hamle söz konusu. Yani kısaca bu süreç gümrük vergisi ve ticaret didişmesinin ötesine geçerek küresel barışı da doğrudan ilgilendirdiği yorumları yapılıyor Batı medyasında. Bu arada Trump'ın gümrük vergisi hamlesi dünya milyarderleri için de ağır darbe oldu. 5 Kasım 2024'te gerçekleştirilen ABD seçimlerinde Donald Trump'a en yakın milyarder isim olarak gösterilen Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın yılbaşından bu yana serveti 135 milyar dolar azaldı. Musk'ın en zenginler listesindeki o ilk sıradaki yerini korusa da serveti en fazla eriyen milyarder olduğu belirtiliyor. Trump'ın başlattığı tarife savaşı öyle gözüküyor ki sevgili dinleyenler, kolay kolay durulmayacak. Çin savaşsa savaş, biz sonuna kadar varız diyerek geri adım atmayacağını açıkladı. Trump'ın %104'lük vergi hamlesine %84'lük vergi hamlesiyle karşılık verdiği Pekin yönetimi, ABD'nin tarifelerinden etkilenen diğer ülkelerin de benzer bir yaklaşım içerisinde olması bekleniyor. Velhasıl tarifeler üzerinden resleşmenin nasıl bir sonuç doğuracağını tahmin etmek açıkçası pek zor gözüküyor sevgili dinleyenler. Ancak şunu söylemek mümkün zannımızca, dünyayı daha zor günler beklediğini söylememiz mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle söylenecek olursa, herkesi etkileyecek bir kasırga geldiğini söylemek abartılı olmayacaktır herhalde. Zira soğuk savaşın bitimiyle adeta kökleşen küresel sistem temelden çatırdıyor. Evet, hiç kuşkusuz dış politika gündeminin en yürek yakan konusu Gazze'deki soykırım sevgili dinleyenler. Netanyahu ve çetesinin Gazze'de 2 ay süren ateşkesi bozup soykırımına kaldığı yerden devam etme kararı sonrası gerçekleştirdiği katliam ve vahşet nedeniyle Gazze halkının artık dayanacak gücü kalmadı. Bugüne kadar 50 binden fazla şehit veren Gazze halkı bir taraftan işgal devletinin bombardımanından kurtulmaya çalışırken diğer taraftan açlık ve susuzluk yüzünden ölümle pençeleşiyor. Özgür dünyanın vurdum duymazlığı, İslam dünyasının içinde bulunduğu zillet nedeniyle çaresizlik içinde şehadeti bekler olduğu Gazze halkı. Velhasıl Gazze'deki insani krizi tanımlamaya kelimeler yetmiyor artık. Siyonist yönetim 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını insani yardım girişine tamamen kapatmış bulunuyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından desteklenen fırınlar un ve mazot stoklarının tükenmesi sebebiyle üretim yapamıyor. Binlerce Filistinli akut açlık ve yetersiz beslenme riski altında bulunuyor. Peki Siyonist yönetim ne yapmak istiyor? Netanyahu'nun hedefi Filistinlilerin Gazze'den yerinden edilmesi ve bölgenin tam anlamıyla kontrol altına alınması. Gazze'deki Hamas yönetimini devirmek ve bölgedeki askeri gücünü ortadan kaldırmak Netanyahu yönetiminin hedefleri arasında. Savaşın devam etmesi, Filistinlerin Gazze'den tahliyesi ve bölgenin yeniden inşasının engellenmesi Netanyahu'nun stratejisinin bir parçası olarak sıralanıyor. Netanyahu ve çetesinin katliamlarını bu denli pervasızca gerçekleştirmesinin en önemli nedeni hiç kuşkusuz sırtını dayadığı ABD. Dünyaya barış getirmek için geldiğini söyleyen Donald Trump, Siyonist vahşeti onaylayarak bu soykırımın en önemli destekçisi olmayı sürdürüyor. Siyonistlerin soykırım savaşına yeniden dönüşteki pervasızlığın bir diğer önemli nedeni, Arap ve İslam dünyasının içinde bulunduğu acizlik, daha doğru ifadeyle zilletten kaynaklandığını söylemek gerekiyor ne yazık ki. Siyonistler Gazze'de her gün onlarca kişinin şehit edilmesini, bölgenin rutini haline getirmesine karşı İslam dünyası ne yazık ki bir şey yapabilmiş değil. Etkili bir eylem ortaya koyamıyoruz ne yazık ki İslam dünyası olarak. Elimiz kolumuz bağlı, sadece seyirci durumundayız. Protestolarımız dahi Batı dünyasında gerçekleştirilen protestoların gerisinde kalıyor sevgili dinleyenler. Eleştirilerin, kınamaların, boykotların ötesinde bir şey yapılması gerekiyor. Artık dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Karadağ'ın söylediği gibi fiili adımlar içermeden yapılan açıklamalar İsrail'e suçlarına devam etmesi için yeşil ışık yakması anlamına geliyor. Evet, Gazze'deki soykırım savaşında en vahşi metotları kullanmaktan çekinmeyen Netanyahu yönetimi, diğer taraftan Suriye ve Lübnan'a yönelik yayılmacı siyasetini de sürdürüyor bu arada. Netanyahu yönetimi çeşitli bahaneleri ileri sürerek özellikle Suriye'de inşa edilmeye çalışılan yeni rejimin ayağa kalkmasını engellemeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Esed rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'deki askeri üslere yönelik hava saldırıları düzenleyen işgal devletinin en büyük endişesi Türkiye'nin Suriye'de artan nüfuzu. Esed rejiminin devrilmesinden bu yana gerek işgal devletinin siyasileri gerekse İsrail medyası Türkiye'nin Suriye'de artan etkisini İsrail açısından büyük riskler oluşturduğuna dair değerlendirmelerde bulunuyor. Bu yönde pek çok analizi görmek mümkün İsrail medyasında. Yeni Suriye yönetimiyle ilişkilerini derinleştiren Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını daha da genişletme ve daha kapsamlı askeri üsler elde etme ihtimali İsrail'i kelimenin tam anlamıyla panikletmiş vaziyette. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de hava üslerine yönelik saldırıların Türkiye'ye bir mesaj olduğu yorumları yapıldı İsrail medyasınca. İsrail, Suriye'deki yeni yönetimin meşruiyetini pekiştirmeye yönelik her adımının ardından saldırılarını artırması ise dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. Son hava saldırıları da ülkedeki tüm etnik ve siyasi grupları kapsayan yeni bir kabinenin açıklanmasının ardından gelmesi dikkat çekiciydi. Suriye askeri kaynaklarına göre İsrail'in Hama Havalimanı'na yönelik son saldırılarında hala çalışır durumunda olan savaş uçaklarını hedef aldığı söyleniyor. Bu saldırılar Suriye'de savaş uçaklarının yeniden havalanmaya başlaması ve hava kuvvetlerinin yeniden yapılandırmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleştiğine dikkat çekiliyor. Türkiye ile İsrail arasındaki tansiyonun Suriye nedeniyle yükselmesi sonrası iki ülkenin sıcak çatışmaya girme ihtimali özellikle İsrail basınında sıklıkla yer buluyor kendisine sevgili dinleyenler. Ocak ayında İsrail'de güvenlik bütçelerinin değerlendirilmesi için kurulan Nagel Komisyonu'nun hükümete Türkiye ile muhtemel bir savaşın gerçek bir risk olduğu ve buna karşı hazırlık yapılması yönündeki raporları hatırlanıyordur yakından takip edenlerce. Mossad'ın eski terörle mücadele daire başkanı ve üst düzey yetkilisi Odat Eliman'a göre Türkiye Suriye'de artık konuk değil sevgili dinleyenler, fiili ev sahibi. Gerilimin artması potansiyeli gittikçe yükseliyor diyor Odat Eliman. Fazla bir şeye gerek yok. Bir milimetrelik bir hata bile kuzeyde yeni bir cephenin patlak vermesine yeteceğini söylüyor Mossad eski terörle mücadele daire başkanı sevgili dinleyenler. Haris gazetesine göre Ankara Suriye'de Şara yönetimi tarafından kurulacak yeni ordunun alacağı kritik kararlara yön veren güç olmak istiyor. Gazeteye göre kurulması planlanan 350 bin kişilik yeni ordunun Türkiye ile Suriye arasında, ABD ile İsrail arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki kurulabileceği görüşünü belirtiyor Haaretz gazetesi. Peki İsrail neden Türkiye'den bu denli rahatsızlık duyuyor sevgili dinleyenler? Tel Aviv yalnızca yeni bir Suriye ordusunun kurulmasına değil, bu süreçte Türkiye'nin belirleyici bir rol üstlenmesine de karşı çıkıyor. İsrail, Türk askeri varlığının Kuzeybatı Suriye ile sınırlı kalmasını kabullenmiş görünse de Orta Suriye'ye uzanmasından ciddi şekilde rahatsızlık duyuyor. İsrail'in asıl korkusu Türk ordusunun Suriye'nin merkezine savunma sistemleri konuşlandırılmasından kaynaklanıyor. Bu sistemlerin Golan Tepelerine 230 kilometreden daha yakın bir mesafeye kurulması durumunda İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki harekat kabiliyetinin kısıtlanacağı öne sürülüyor. Türkiye'nin yerli üretim Hisar hava savunma sistemlerini bölgeye konuşlandırabileceği yönündeki haberler bu endişeleri derinleştiriyor İsrail kamuoyunda. Bazı haberlerde ayrıca Türkiye'nin ABD ile koordineli olarak Rus yapımı S-400 sistemlerini Suriye'ye konuşlandırabileceği ve bunun ABD ile yaşanan yaptırımların çözümüne katkı sağlayabileceği iddia ediliyor Arap medyasına yansıyan analizlerde. Bu senaryo Türkiye'nin yeniden F-35 programına katılması ya da F-16 satışlarının önünün açılmasını sağlayabileceği vurgulanıyor. İsrail'in amacı ne peki? İsrail yeni Suriye yönetiminin güney bölgelerde hakimiyet kurmasını engellemek istiyor. Suriye semalarının temiz kalması söylemiyle hava üstünlüğünü kaybetmemek için çabalıyor. Türkiye ile Suriye arasında imzalanması beklenen anlaşmanın yeni ordunun eğitimi ve silahlandırılması üzerine olacağını gösteriyor tabii bu gelişmeler. Bu da Tel Aviv açısından büyük bir tehdit olarak görülüyor. İsrail, Suriye'nin gelecekte Golan Tepelerini yeniden gündeme getirilmesinden endişe duyuyor. İsrail ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerini daha geniş bir bölgesel stratejinin parçası olarak değerlendiriyor. İsrail Hayom gazetesine göre Ankara'nın Azerbaycan ve Libya'daki etkisi de İsrail'in enerji ve güvenlik projelerini tehdit ediyor. Türkiye'nin yaklaşımı ne peki bu konuda sevgili dinleyenler? Ankara, İsrail'e doğrudan bir askeri çatışmadan kaçınmak istiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan saldırılar sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin İsrail ile çatışma niyetinde olmadığını vurgulamıştı. Yine işgal devletinin başbakanı ve Dışişleri Bakanları da Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediklerini açıkladılar bu hafta içerisinde verdikleri demeçlerinde. Ankara'nın öncelikli hedefi Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak yeni hükümete tam meşruiyet kazandırmak ve ülkenin bölünmesini sağlamak olarak değerlendirmek mümkün. Ankara'nın hedefi çerçevesinde yapmak istediği şey bu. Türkiye adımlarını Trump yönetimiyle uyum içinde atarak IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasını engellemeye odaklanacağını belirtiyor Arap medyasına yansıyan değerlendirmelerde. Bu aynı zamanda ABD'nin İsrail üzerindeki baskısını artırarak saldırıların durdurulmasını sağlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği'nin İsrail'in saldırılarını gereksiz bulması ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yakınlaşma da Ankara'nın diplomatik manevra alanını genişlettiği vurgusu dikkat çekiyor Arap medyasına yansıyan değerlendirmelerde. İşte böyle bir konjonktürde sevgili dinleyenler, gözler işgal devletinin başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyaretine çevrilmesine neden olmuştu. Netanyahu'nun ABD başkanı ile yapacağı görüşmede ele alınacak konular arasında Türkiye-İsrail gerginliğinin önemli bir yer tutacağı bekleniyordu açıkçası. Netanyahu'nun Trump'a Türkiye'yi şikayet edeceği, Suriye'den artan etkisinden duyduğu rahatsızlığı dile getireceği ve bunun önüne geçilmesi için Trump'tan yardım talep edeceği beklentisi sıklıkla vurgulandığı bu ziyaret öncesi yapılan değerlendirmelerde. O ziyaret sonrası ortaya çıkan tablo ise hiç de Netanyahu ve İsrail kamuoyunun beklentisi doğrusunda olmadı açıkçası. Benjamin Netanyahu'nun Washington ziyareti İsrail basınında tarihin en başarısız ABD görüşmesi olarak nitelendirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakere açıklaması, ek gümrük vergileri ve Türkiye'nin Suriye'deki etkisi konularında Netanyahu'nun talepleri karşılık bulmadı. İsrail basınında Trump'ın Beyaz Saray'da Netanyahu'yu kameralar önünde küçük düşürdüğü ve Netanyahu'nun görüşmeden eli boş döndüğü yorumları dikkat çekiciydi. Mesela Valla internet sitesinde Barak David imzasıyla yayınlanan analizde Netanyahu kendini İran'ın nükleer programı, gümrük tarifeleri meselesi ve Türkiye'nin Suriye'ye yerleşmesi gibi kritik konularda Trump'ı etkileyebilecek gerçek bir kabiliyetten yoksun bir şekilde buldu ifadeleri dikkat çeken değerlendirmeler arasındaydı. Yine İsrail Başbakanı'nın Trump ile bugüne kadar yaptığı en başarısız görüşme olduğunu kaydeden Ravid, Netanyahu'nun kameralar karşısında sadece oturduğu, gülümsediği ve Trump'ın ifadelerini sineye çekmek zorunda kaldığı vurgulanıyor. Görüşmenin perde arkasına ilişkin iddiaları da paylaşan Ravid, Netanyahu'nun Trump'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirdiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a baskı yapmasını istediğini ve bu isteğinin karşılık bulmadığı kaydediliyor. Maarif gazetesinden siyasi analist Anna Barsky ise Trump'ın Netanyahu'yu canlı yayında aşağıladığını, Netanyahu'nun ziyarete ilişkin hedeflerinin bu görüşmede parçalandığını belirtiyor. Yine İsrail medyasından İbranice yayın yapan Zaman gazetesi Netanyahu'yu böyle bir sürpriz beklemiyordu başlıklı analizde şu ifadelere yer veriliyor. Netanyahu ABD'nin İran'a karşı bir askeri operasyon düzenlenmesini güveniyordu. Trump bunun aksine doğrudan müzakereyle yönelmek istediğini açıkladı. Netanyahu İsrail'e uygulanan gümrük vergisinde bir indirim umuyordu. Trump ise ABD'nin zaten İsrail'e ne kadar cömert davrandığını hatırlattı. Netanyahu Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsızdı. Trump dostu Erdoğan'ı bu başarısından dolayı tebrik etti. Belki ortada doğrudan bir aşağılama yoktu ama Netanyahu'nun çevresinin umut ettiği zirve kesinlikle bu değildi ifadelerini kullanıyor. Shalom Yerushalmi isimli yazar İbranice yayın yapan Zaman gazetesindeki değerlendirmesinde. Netanyahu-Trump buluşması dünya medyasında da geniş yankı uyandırdı sevgili dinleyenler. Hindustan Times gazetesindeki bir değerlendirmede şu ifadeler oldukça dikkat çekici. Netanyahu önce Türkiye'yi eleştirdi. Ardından Beyaz Saray'da Trump'ın Erdoğan'a övgüler yağdırmasını izledi ifadelerini kullanıyor Hindustan Times gazetesi. Gazeteci Ryan Graham sosyal medya paylaşımında şu değerlendirmelerde bulunmuş. Netanyahu'nun açıklamalarından Trump'ın ona Suriye'deki Türk çıkarlarına yönelik saldırıları durdurmasını söylediği anlaşılıyor tespitinde bulunuyor gazeteci Ryan Graham. Trump Netanyahu görüşmesinde Trump'ın Erdoğan'a övgüleri Türkiye'nin Suriye'deki etkisini teyit eden bir durum olarak okumak mümkün sevgili dinleyenler. Evet, küresel siyasette ön plana çıkan gelişmelere de kısaca bir göz atarak bugünkü Sınır Ötesi programımızı sonlandıralım sevgili dinleyenler. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara Antalya Diplomatik Forumuna katılmak üzere 11 Nisan'da Türkiye'ye geliyor. Fransa medyasından Viral Mag haber sitesinde çıkan Suriye Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti stratejik hamle mi, sürpriz ittifak mı başlıklı analizde bu ziyaretin önemine dair şu ifadeler oldukça dikkat çekici. Bir an için hayal edin, yıllarca süren savaş ve kaostan sonra Suriyeli bir geçici devlet başkanı stratejik olduğu kadar beklenmedik bir ittifak mühürlemek için Türk topraklarına ayak basmak üzere. Bu cuma günü Antalya'da yapılacak resmi bir gezi tam bir dönüşüm geçirmekte olan bir bölgenin hatlarını yeniden çizebilir. Türkiye ziyaretinden önce Suriye geçici Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne uğrayacak. Bu durak Şam'ın bölgedeki güçlü aktörlerle ilişkilerini çeşitlendirme niyetini ortaya koyuyor. Ekonomik gücüyle öne çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye'nin yeniden inşasında önemli bir rol üstlenebilir. Bu diplomatik trafik şunu gösteriyor. Uzun süredir uluslararası alanda yalnız kalan Suriye yeniden sahneye çıkmak üzere. Ancak bunun bedeli ne olacak? Türkiye'nin yükselen etkisi ve İsrail'in şüpheciliği arasında atılan her adım dikkatle planlanmış görünüyor, diyor Fransız medyasından Viralmec haber sitesi. Son haftalarda ABD'nin İran'a muhtemel askeri müdahalesine yönelik haberler bir hayli dikkat çekiyor. Öte yandan İran ile ABD'nin Umman'da doğrudan mı yoksa dolaylı mı görüşeceği tartışmaları da medyaya yansımış vaziyette. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı X hesabından yaptığı açıklamada İran ve ABD cumartesi günü Umman'da üst düzey yetkililer arasında dolaylı görüşmeler yapacağını açıklamıştı. Bu bir fırsat ve aynı zamanda bir test. Top ABD'nin sahasında ifadelerini kullanıyor İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı. ABD Başkanı Donald Trump ise 7 Nisan'da yaptığı açıklamada 12 Nisan'da Tahran ile doğrudan müzakerelerin yapılacağını söylemişti. İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Tehditleri de içeren mektuba İran, Umman üzerinden cevap vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini, yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu. Bu görüşmeden ne çıkacağı oldukça önemli sevgili dinleyenler. Araştırma sitesi Digrizan tarafından yapılan bir soruşturmada Facebook ve Instagram gibi şirketlerin sahibi Meta'nın 100'den fazla eski Mossad ve İsrail Savunma Bakanlığı çalışanını istihdam ettiği ortaya çıktı sevgili dinleyenler. Bunlar arasında şirketin yapay zeka politikaları başkanı Shira Anderson'ın da bulunduğu ortaya çıkmış vaziyette. Evet sevgili dinleyenler, bir sınır ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.